Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün 19. yüzyıl İstanbul'una gideceğiz. Neden özellikle 19. yüzyılı seçtik? Aslında şu anda var olan kurumların büyük bir kısmının temellerinin atıldığı, sosyal hayatın değişmeye başladığı, Avrupa ile ilişkilerin arttığı, oradan Türkiye'ye gelenlerin, biraz merak duygumuzun, biraz özentimizin arttığı bir dönemden bahsediyoruz. Takvim olarak da aslında hukuktan tıbba, sosyal hayattan aile yaşamına kadar pek çok şeyin gün gün adeta değiştiği bir dönem. Bir yüzyıl ama aslında
Evet.
Yüzyıldan çok daha fazlası.
Öyle, biz tarihçiler umumiyetle Osmanlı tarihini iki kısımda ele alıyorlar. Bir klasik devir, klasik devirden kastettiğimiz kuruluşundan 19. asra kadar olan devir. Yani yaklaşık 5 asır. Ve son
Bir başlık
yüzyılı,
bu.
Evet, bir başlık bu. Ve son yüzyılı. İmparatorluğun son yüzyılı ki en uzun yüzyılıdır. Bu da ayrı bir kategoride ele alınır. Neden? Çünkü sizin de işaret ettiğiniz gibi iki devir arasında elbette bir devamlılık var. Elbette ki birbiriyle ciddi manada bir ahenk var. Ama formel olarak, şekli olarak pek çok şeyin değiştiğini, yeni müesseselerin kurulduğunu, bazı müesseselerin tarihe karıştığını görüyoruz. Onun için 19. asır bütün dünyada olduğu gibi, sadece Osmanlı Devleti'nde değil, yani 19. asır İngiltere'si ile 18. asır İngiltere'si aslında çok farklıdır.
Tabii burada Avrupa için asıl mesele sanayi devriminin gerçekleşmiş
Evet.
olması. Onun sonrasında sosyal hayatta kadının belki daha fazla yer alması ama bizim coğrafyamız için bu biraz daha
Evet.
farklı.
Evet. Onlar da 18. asrın sonunda sanayi inkılabı oldu. Yani 1700'lerin sonunda. Bu ister istemez bütün Avrupa'nın, evet her yerde olmadı ama bütün Avrupa'ya tesir etti. Avrupa'nın ticareti, sanayisi, çalışma ahlakı değişti. Bu siyasi düşüncelere, felsefi düşüncelere tesir etti. Edebiyatı değişti, müziği değişti, sanat telakkisi değişti. Giyim kuşamı değişti, sosyal hayatı değişti. Kadın erkek münasebetleri başka bir mana kazandı. Hükümdar tebaa arasındaki münasebetler farklı bir mecraya girdi. Yani 19. asır ciddi manada dünyada bir değişiklik. Bizde sanayi inkılabı olmadığı halde, sanayi inkılabının tesirleri elbette ki bu Avrupa'nın yanı başındaki, onun dibindeki Osmanlı İmparatorluğu'nda hissedilmez değildi. Osmanlı İmparatorluğu da sanayi inkılabının hasıl ettiği değişiklikleri bütün hassasıyla kendisi yaşadı ve onun için 19. asır Osmanlısı ve 19. asır İstanbul'u bambaşka bir manzara arz eder.
Nasıl başlatıyoruz? Yani tam işte 19. yüzyıl dediğimiz 1800'lerin sonu itibariyle başlamış oluyor mu? Ya da 1800'ler itibariyle başlamış oluyor mu başı itibariyle?
Nereden ne için baktığınıza göre değişir. Mesela inkılaplar cihetiyle bakıyorsanız hadiseyi belki Sultan 3. Selim'e götürmenizi icap edecektir. Sultan 3. Selim 1789'da, yani tam Fransa ihtilali olduğu sene tahta geçti ve Osmanlı Devleti'nde ciddi manada bir ıslahatın başladığı devirdir.
Aslında bu dönem aynı zamanda Avrupa'da da sanayi devriminin
Evet.
başladığı dönem.
Evet.
Eğer bizdeki o hareket hayal edildiği gibi devam etseydi belki şimdi bambaşka bir dünyadan,
O
sadece
şüphesiz,
Türkiye'den değil
o şüphesiz iki
bahsederdik.
tane büyük fırsattan bahsedilir. Bunlardan bir tanesi 1730'da kanlı bir ihtilalle sona eren Lale Devri diye bildiğimiz devirdir. Bu devirde Osmanlı Devleti basit manada da olsa bir sanayi inkılabı gerçekleştirmiştir. Artık küçük atölyelerden daha büyük fabrikalarda imalata başlamıştır. Kağıt fabrikasının kuruluşu, dokuma fabrikalarının kuruluşu, porselen fabrikalarının kuruluşu o zamanki şartlarda bu devre tarihlenir. İlk Türk matbaasının kuruluşu keza böyle. Bu milletin lale devri diye küçümsediği ve herkesin sadabat eğlencelerinden hatırladığı devir aslında ciddi bir sanayi atılımıydı, teşebbüsüydü. Fakat bir isyanla neticelendi. Bu büyük bir fırsattı. İkinci büyük fırsat 1789'da, yani Fransa ihtilalinde tahta çıkan Sultan 3. Selim'in 1808'de kanlı bir ihtilalle tahttan indirilmesi ve öldürülmesi. Bu ihtilalin arkasında, bu profesyonel bir ihtilaldi, Rusya'nın olduğu söylenir. Osmanlı Devleti'nin o zamanki amansız düşmanı Rusya'dır. Ve Osmanlı Devleti'nin toparlanacak bilhassa askeri ve iktisadi sahada bir devre tahammül edememiştir Rusya. Sultan 3. Selim Fransa kralı ile veliahtı ile mektuplaşan, Avrupa'dan haberdar olan çok entelektüel bir padişahtı. Aynı zamanda şark kültürüne vakıf, onu severek yaşayan bir hükümdardı. Yani aslında ideal bir ıslahatçıydı. Yani
her ikisini bilen.
Her ikisini bilen ve hiçbir komplekse düşmeden sentez yapabilecek karakterde bir insandı. Fakat çok merhametliydi. Bu merhameti inkılapçılara yakışmayan bir karakterdir. Onu da inkılap hareketlerinde, ihtilal ıslahat hareketlerinde maalesef ciddi manada sekteye uğrattı. Eğer bu fırsat kaçırılmamış olsaydı, Osmanlı tarihçilerinin sözlerini naklediyorum, Osmanlı Devleti bir 50 yıl kaybettirmiştir bu. Sultan Selim'in tahttan indirmesi, ki 50 yılda 19. ve 20. yüzyıl için az bir zaman değildir. Biz bu 50 yılı hala daha telafi edebilmiş değiliz. Yani Sultan 3. Selim o zaman Avrupa ile ciddi bir şey yoktu, açıklığı yoktu. Bu açıklığı kapatmak için mücadeleye girişti. Yani şöyle onu tefsir edebilirler. Bisikletle gidiyorsunuz, yaya olan arkadaşınız arabaya binip sizi geçiyor. O zamana kadar
aradaki
yaya,
fark açılıyor.
Aradaki fark açılıyor. İşte bu hadisenin böyle bir ehemmiyeti var. İşte ıslahat tarihçileri Sultan 3. Selim'den başlatır bu devri. Mesela biz hukuk tarihçileri Sultan 2. Mahmut'la başlatıyoruz. Çünkü Sultan 2. Mahmut Osmanlı Devleti'nde sadece sosyal hayatta değil, yani kıyafet fesle alakalı malum değil, hukuki müesseseler, siyasi müesseseleri de baştan aşağı değiştiren ama ıslah ederek, inkılapçı değil, ıslahatçı bir şekilde
düzelterek, iyileştirerek
düzelten bir şahsiyettir. Biz mesela bu devri onunla başlatıyoruz. Siyasi tarihçiler bu devri 1839 Tanzimat Fermanı ile başlatır. Tanzimat Fermanı hakikaten Osmanlı sosyal hayatına, edebiyatına, siyasi hayatına çok şeyler, yenilikler getirmiş bir devirdir. Ve bunu Cumhuriyet'in ilanı devrine kadar devam ettirirler. Yani bu devrin başlangıcı hakkında bir ittifak yoktur. Baktığınız cihetten değişiyor ne zaman başladı. Fakat şurası bir hakikat ki 19. yüzyılın tamamı bu değişiklik hareketine sahne olmuş bir asırdır.
Rüzgarların hızlı estiği.
Evet.
Her geçen gün yeni bir şeyin konuşulduğu. Tabii insanların iletişim imkanlarının da arttığı bir İstanbul'dan bahsediyoruz.
Evet.
İşte gazetelerin, dergilerin, belki insanların bir araya geldiğinde konuştuğu konuların değiştiği bir İstanbul'dan.
Doğru. Sultan II. Mahmut amcazadesi olan Sultan 3. Selim'i yetiştirmesidir. Islahat fikrini ondan almıştır. Bu fikir, yani bazıları mesela şimdi bilhassa mektep tarihlerinde Osmanlı Devleti'nin çöküşe gitme prosesinde baştakilerin gafil olduğunu, Osmanlı padişahlarının hiçbir şeyden haberi olmadığını, zaten donanımsız insanlar olduğunu, Avrupa'nın ilerlemelerini takip edemediklerini, basit şeylerle meşgul olduklarını söylerler ki bu doğru değildir. Yani ciddi tarihçiler ve akademisyenler bu devir padişahlarının, Sultan 3. Selim'in de, babası Sultan 3. Mustafa'nın da, amcası Sultan 1. Abdülhamit'in de fevkalade zeki, kabiliyetli, entelektüel insanlar olduğunu, zamanın çok iyi teşhis ettiklerini ve ciddi ıslahat hareketlerine giriştiklerini, fakat çeşitli şartlar sebebiyle muvaffak olamadıklarını bilirler. Sultan 2. Mahmut bunlardan bir de ders çıkarmıştır. Yani bu padişahlardan onu ayıran, mesela teknik üniversitenin kurucusu Sultan 3. Mustafa'dır. Mesela gemi mühendisliği fabrikasını Sultan 3. fakültesini Sultan 3. Selim kurmuştur. Bunu çok kişi bilmez. İstanbul Teknik Üniversitesi Türkiye'nin köklü marif meselelerinden Sultan 3. Mustafa'ya tarihleniyor.
Şimdi çok enteresan. Mesela kuruluş tarihine onu yazmayı biliyoruz. Ama söylemeye gelince maalesef
hiçbir yerde söylenmez. Hiçbir yerde söylenmez. Hiçbir zaman dile getirilmez. Bunlar tabii hoş şeyler değil. Yani Kadir Şinas olmak lazım. Avrupa'da bu böyledir. Sultan II. Mahmut bunlardan ders aldı ve ıslahat hareketlerini fevkalade temkinli, tedbirli ve ayağı sıkıca yere basarak yaptı. Ve burada çok fazla da merhamet göstermedi. Bu sebeple Sultan II. Mahmut çokları tarafından tenkit edilir. Sultan Mahmut'u tenkit eden bir grup gerici takımıdır. Yani yobaz takımıdır. Bakın dindar takımı demedim. Öyle zannedilir. Sultan II. Mahmut'a gavur padişah diyenler Bektaşilerdir. Bektaş tekkelerini kapattığı için. Çünkü Bektaş tekkeleri artık tefessüh etmişti. Hakiki fonksiyonundan uzaklaşmış. Hepsi değil ama büyük ekseriyeti.
Genel anlamda toplum içinde halbuki onlar dışlanırken kendileri dışlayan konumuna geçmişler.
Evet. Bu sebeple Sultan II. Mahmut müstesna bir yeri vardır. Ancak onun devri de yine Osmanlı Devleti'nde sadece siyasi olarak değil, yani yeni müessese. Mesela Osmanlı Devleti'nde hangi müessese var işliyor, o müesseseyi aynen yerinde bırakmıştır. Adını değiştirerek Avrupa'yı tarzda bir devlet teşkilatı kurmak istemiştir. Mesela Reisül Küttab diye bir müessese var Divan-ı Humayun'da, onu Hariciye Nazırı yapmıştır. Mesela Çavuşbaşı'nı Divan-ı Deavi Nazırı yapmıştır, yani Adalet Bakanı. Efendim Sadaret Kaymakamını İçişleri Bakanı yapmıştık. O zaman o işlere o bakıyordu zaten.
Hı hı. İş tanımı aynı kalmak evet. üzere adını değiştirmiş.
Evet. Nişancılığı kaldırmış. Onun yerine Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünü kurmuş, Umum Müdürlüğünü kurmuş. Yani bazı müesseseleri kaldırmış. Yani artık bu devirde çok fazla bir makesi bulunmayan müesseseleri kaldırmış. Yani ıslahatçılığın, muhafazakarlık şöyle bir şey. Muhafaza edilmesi gereken şeyi muhafaza edeceksiniz. Muhafaza edilmesi gerekmeyen bir şeyi de sırf eskide muhafaza etmeyeceksiniz. Doğru olanı budur. Sultan Mahmut bunu yapmıştır. Hı hı. Sultan Mahmut muhafaza edilmesi gereken bir İngiliz bakış açısıyla adeta bunu yapmıştır. Tabii bu arada bazı aşırı şeyler olmamış değil. Mesela mehterin kaldırılması. Çünkü Yeniçeri Ocağı'nı kaldırırken Yeniçeri Ocağı'na o kadar büyük bir reaksiyon vardı ki Yeniçerileri hatırlatan her şey inanılmaz bir antipati meydana getiriyordu cemiyette, sadece idarecilerde değil.
Ama tabii cemiyette de Yeniçerilerin yansıması evet. bunu doğrulayacak şekildeydi.
Son 100 yıl Osmanlı elitleri ve halkı Yeniçerilerden ciddi sıkıntı çekmiştir.
Bir tür mafyaya evet, artık değil evet. mi dönüşmüş diye.
Yeniçeri Ocağı bir mafyaya dönüşmüştü. İçinde iyileri müstesna ama büyük ekseriyetle elinde silahlı güç olduğu için ve artık kendilerinden beklenilen fonksiyonu yani savaşlarda çarpışmak fonksiyonu da yerine getiremedikleri için. Çünkü savaşlar artık değişmiş. Ordu bambaşka. Bunlar şehirlerde bir nevi eşkıya pozisyonuna gelmiş. Esnafa vergi koyuyor, haraç koyuyor, insanlar sokağa çıkamıyor. Ciddi manada bir sıkıntıydı. Şimdi bazılarının ben böyle olur olmaz Sultan Mahmud'u bundan dolayı tenkit ettiğini görüyorum ve duyuyorum. Yeniçeri o sizin vur pençeyi ailedeki şemşir aşkına İstanbul'u fetheden Yeniçeri'ye Gazel Yahya Kemal'in oradaki Yeniçeri değil artık. Yani o Yeniçeri olsa tamam. Hatırasına bile artık saygı gösterilemeyecek bir müesseseye dönüştüğü için Sultan Mahmud çok şiddetli bir şekilde Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdığı gibi Yeniçeriliği hatırlatan her şeyde duyulan alerji başta mehterhane olmak üzere mesela. Mehter takımı ortadan kaldırılmıştır. Bu alerji musikiye aksetmiş ve Garp musikisi Osmanlı formuna adapte edilerek kabul edilmiştir. Mızıkayı Humayun'la beraber. Yine Yeniçerileri duyan alerji Sultan II. Mahmud'u bir kıyafet inkılabı yapmaya sevk etmiştir. Devlet memurlarının Yeniçeri kıyafetine benzer bir kıyafet giymesini yasaklamıştır. Fakat şu da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bazılarının gözden kaçırdığı bir husus. Mevzumuza çünkü bu alakalı olduğu için anlatıyorum sosyal değişiklikler. Sultan II. Mahmud'u daha sonraki inkılapçılarla veya Avrupa'daki benzerleriyle karşılaştırmak doğru değil. Bazı yaptığı şeyler mesela Çar 3. birinci Piotr'un Strelitz tüfekçilerin ortadan kaldırılmasına benzer Yeniçeri Ocağı'nı kaldırması. Ama onun mesela bilhassa kıyafet inkılabı veya işte mesela Musiki'deki inkılabı onu mesela Cumhuriyet devrindeki inkılaba benzetmemek lazım. Arada şu fark var. Sultan II. Mahmud'un tatbik ettiği inkılap denebilirse buna ıslahat milli bünyeye uygun cereyan etmiştir. Yani Sultan II. Mahmud'un getirmiş olduğu yenilikler milli bünyeye aykırı değildir. Cumhuriyet devrindeki inkılapların bazıları milli bünyeye aykırı olduğu için fazla reaksiyon göstermiştir.
Bir de tabandan bir talep var. Şimdi evet. Yeniçerilerin kaldırılmasından bahsediyoruz ama toplum zaten onlardan şikayetçi.
Evet, evet. Onları hatırlamak bile istemiyor. Düşünün Yeniçeri Ocağı kaldırıldığı zaman halk bu, halk, devlet değil. Yeniçeri mezarlığını tahrip etti ki bu bizim tarihimizde olan bir şey değildir. Yani ölüye saygı, mezara saygı her zaman bizim esas karakterimizdir. O öfkelerini Yeniçeri mezarlığını kırmakla gösterdiler ki tabii bu tarihimiz için kötü oldu. Çok azı kurtuldu bu mezartaşı katliamından. Ama düşünün halkın reaksiyonunu. Mesela şunu misal vereyim. Avrupa'yı tarzda bir kıyafet getirdi. Üste İstanbul'un denilen bir setre. Meşhur Üsküdar türküsüne geçen katibime setrede gömlek. Setrede pantolon ne güzelliği. Onu kolalı gömleğe çevirmişler. Setreyi kimse bilmediği için. Halbuki setre bugünkü pardesüye benzeyen bir erkek ceketidir. Uzun ceket düşünün dizlere
Şimdi
kadar.
Şimdi moda giyiyor
Gene gençler. Giyiyorlar bazı gençler. Evet. Şimdi bu setre namı diğer İstanbul'in. Bakın adı bile İstanbul'in olmuş. Yani İstanbul'a mahsus. Mesela bu Avrupa redingotundan farklıdır. Avrupa'da gravat takılır ve redingotun yakası açıktır. Erkek yaka. Halbuki İstanbul'un yakası kapalıdır. Evet. Bize hakim, gravat olmadığı için hakim yakadır. Şimdi bakın milli bünyeye uygunluk dedik. Mesela Avrupa pantolonları o devirde bilhassa Victoria devrinde ama o devirde de öyle. Yine Georgian devrinde de öyledir. Erkek pantolonları çok dardır. Yani bilhassa basen kısmını, baldır kısmını aşırı derecede teşhir edecek şekilde dardır. Nitekim bunu o zamana ait gravürlerden görmeniz mümkündür. Fakat setrenin altına giyilen pantol. Ki buna pantol deniyor. Çünkü İtalya'da gelme bir kıyafet. Boldur. Sultan Mahmud'un, Sultan Abdülmecid'in bu kıyafetle resimleri vardır. Bu resimlerde bu pantolonun bugünkü şalvar gibi değil ama bugünkü pantolonlar gibi de olmadığını görürsünüz. Milli bünyeye uygunluk. Ve en nihayet başa giyilen fes. Efendim fes Macarlardan alınmış değil. Macarlardan alınmış değil. Yunan başlığı hayır değil. Fes Anadolu'nun yerli başlığıdır. Buna Frigya başlığı derler. Çok eskiden beri Anadolu'da giyilen, kullanılan
erkekler.
Kadınlar onun farklı bir versiyonunu giyerler. Saç tuvaletinde kullanırlar. Yani kadınlar da fes giyer ama farklı. Erkekler her zaman fes giymiştir. Timur Taşpaşa zamanında askerler için bu beyaz kabul edilmiştir. İşte Yeniçeri külahlarını düşünün. Diğer insanlar yine kırmızı giymeye devam etmişler. Tabii bunun da farklı versiyonları olabilir. Zaman içinde moda değişir ve etrafına sarık sararak bugünkü kavuk dediğimiz bir başlık meydana gelmiştir.
Yani aslında biz o fesi etrafında sarılı bezden dolayı pek ayırt edemiyor olabiliriz ama aslında onun etrafına sarılı olduğu bir silindir.
Evet, aynen öyle. Fakat bunun Sultan Mahmud devrinde giyilen versiyonu Hüsrev Paşa'nın Kuzey Afrika'dan getirdiği deniciler vasıtasıyla İstanbul'a yayılmıştır. Yani zaten bildiğiniz, kullandığınız bir başlığın yeni bir moda tarzını siz Kuzey Afrikalı askerlerden görüp İstanbul'da moda olmuş ve Sultan Mahmud bunu bütün memurların ve askerlerin giymesini emretmiştir. Yani evet fes Kuzey Afrikalı askerler vasıtasıyla gelmiştir ama o zamana kadar yok olan bir şey değil. Var olan bir şeyin yeni bir türü, tarzı Kuzey Afrikalıların başına giydikleri başlıkla değişmiş. Adına da fes denmiş çünkü Fas'ın fes şehrinden geliyor. Fakat başlık milli bir başlık. Yani yadırganan bir başlık değil. Bilinen başlık şekli değişmiştir. Çuhadan, keçeden bir mamuldür. Ve en mühimi İslamiyet başa giyilen serpuşlara çok ehemmiyet verir. Çünkü insanların o zaman dinleri başlarına giydikleri serpuşlardan ayrılırdı. Kenarlıklı şapka giymek İslam dininde hoş karşılanmaz. Bununla alakalı din kitaplarında hükümler vardır. Ve hatta Avrupalılara şapkalı gavur denirdi. Çünkü Anadolu'da bir de Ermeniler, Yahudiler, Rumlar var. Onlara ellik gavur denirdi, yerli gavur. Yani şapka her zaman başka bir inancı ve kültürü temsil ederdi. Fes'in şapkaya hiç benzemediği, nereden alınırsa alınsın milli bünyeye uygun bir kıyafet olduğu ortadadır.
Baktığınızda Anadolu'da çobanların bile kafasında fese benzer serpuşlar keçeden vardır, yapılmış serpuşlar var. Kısa bir araya gidelim. Sonra 19. yüzyıl değişimlerini konuşmaya, özellikle o dönemde eğitim adına yapılan değişimleri konuşmaya devam edeceğiz. Profesör Doktor Ekrem Mura ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. 19. yüzyıl İstanbul'unu konuşuyoruz. Değişimin hemen her gün yaşandığı, bazen uyum sağlamakta, yenilikleri takip etmekte zorlanılan bir dönem. Özellikle de eğitim alanında ciddi farklılıklar var. 1800'lü yılları konuşuyoruz. 1800'lü yılların İstanbul'unu sokakta giyilen kıyafetten, evlerin şekline, mimariye, yetiştirilen çiçekten, dinlenen müziğe kadar her şeyin değiştiği bir dönem.
Evet, yani belki esaslı bir değişiklik değil. Yani kökü gene mazide olan bir Ati Yahya Kemal'in tabiriyle ama bariz değişiklikler var. Yani 19. asır, 18. asırı en azından baktığınız zaman şekli olarak bir iki resim olsa tefrik edersiniz.
Hafta sonu bir müze gezdim. 19. yüzyılı anlatıyor detaylı olarak. Mesela o dönemde kırmızı gelinlik giyilirken artık beyaz gelinliğe geçtiği ifade ediliyor. Evet. Şimdi mesela bugün bir düğün olsa, düğüne gitsek, kırmızı gelinlik giyen bir gelin görsek, hani kına gecesini ayrı tutalım ama düğünde şaşırırız.
Evet, halbuki Anadolu'da yakın zamana kadar gelinlikler hep kırmızı olurdu. Bu Türk adetidir. Al Murat rengidir ve gelinlik tartışılmaz. Yani beyaz bir gelinlik giyse yadırganırdı eskiden. Zaten beyaz bir gelinlik giyenler yadırganmış. Yani gayrimüslimler beyaz bir gelinlik giyiyor. Farkı şuydu, gayrimüslim gelinliğiyle Müslüman gelinliğinin, Müslüman gelinliğinde taç olur, gayrimüslim gelinde çiçek olurdu. Naime Sultan ilk defa beyaz gelinlik giymiş hanedanda, Sultan Abdülhamit'in kızı ve çok yadırganmış. Hanedan içinde de yadırganmış. Hele Sultan Abdülhamit gibi ciddi bir padişahın kızının böyle bir şey yapması, doğrusu ciddi manada o zaman dedikodu olmuş, düşünün yani. Kırmızı. Bu tabii neden kaynaklanıyor? Artık Avrupa model mecmuaları size geliyor gidiyor. Avrupalı terziler var.
Evet, bunun çoğunlukla tesiri. Ondan gidiyorsunuz onun dükkanına ya da getiriyor evet. size. Bakıyorsunuz ki
neden işte, herkes kırmızı
falanca giymiş? Avrupa'da falanca prenses bunu giymiş. Ben de giyeyim. Falancası bunu giymiş. Tabii o da işte aslında bu dönemin özelliklerinden bir tanesi.
Evet.
Dışa açılma ve iletişim imkanlarının artması.
Evet. Şimdi Sultan Mahmut devrinin en karakteristik hususiyeti, Sultan Mahmut önce içinde yaşadığımız buhranı analiz etmeye ehemmiyet vermiş. Biz niçin böyle olduk? Yani burada bir problem var. Bu problem bizim neyimizden kaynaklanıyor? Değiştirebileceğimiz ve değiştiremeyeceğimiz sebepler. Nüfusumuz az, bunu değiştiremeyiz. Paramız az, bunu değiştiremeyiz. Topraklarımız geniş, elde tutmak zor, bunu değiştiremeyiz. Ama şunu değiştirebiliriz. Bakış açısı, kültür, yeni teknikleri kullanmaya yatkınlık, bunu değiştirebiliriz. Yani bu marifeten geçiyor malum. Yani modern marifeten geçiyor. O zamana kadar Osmanlı'da marif yok değil. Osmanlı bir şey bilmiyordu. Bu da yanlış bir paradigmadır.
O zamana kadar ilişkiler nasıl kuruldu, nasıl yönetildi yani, bu ülke? Kurumları elbette var.
18. asırda yazılmış olan fen kitapları var. Emsali fen kitaplarından ileri geri değil. Ve Osmanlı Devleti'nde her zaman fen bilen alimler var. Fakat fen iki şeye ihtiyaç. Bir duyar. Bir paraya, imkanlara. İkincisi ihtiyaca. Yani sizin o fen bilgisine ihtiyacınız yoksa onu nerede kullanacaksınız? Yani siz mesela füze bilgisi biliyorsunuz ama füze yapacak imkanınız yok ve ihtiyacınız yok. O zaman bu bilgisi kullanamazsınız. Herkes eder ki füze bilmiyor. Biliyorlar. Yani Osmanlı ilim adamları o zaman Avrupalıların bildiği kadarını biliyorlardı. En azından.
Hatta temellerine baktığınızda zaten bu bilgilerin de batıya doğudan gittiğini.
Onu zaten Avrupalılar da söylüyorlar. Evet. O belli bir şey. Yani bu yanlıştır. Yani biz ilimde geri kaldık. Medreselerde fen dersleri okutulmuyordu. Böyle bir şey yok. Bu tamamen yanlış. Tamamen şartlar sebebiyle bu bilgiyi biz şeye dökemedik. Sultan Mahmud'un en mühim hususiyeti bu bilgiyi Avrupa'yı bir konsept içinde imkan dahilinde realiteye dökmektir. Bunun için Avrupa'ya talebe göndermek yolunu seçmiş. Bu yol seçilmiş ve Avrupa'ya talebeler gönderilmiş. Fakat bu fiyasko ile neticelenmiş. Avrupa'ya ilk gönderilen talebeler tabii malum şeyinden ilk defa çıkmış, kabuğundan ilk defa çıkmış bir böcek için dünya ne kadar farklıysa, onlar için de Fransa o zaman en çok gönderilen, biraz da İngiltere'de o kadar farklı. Bu talebelerin pek azı bu kendilerine temin edilen imkandan istifade etmişler. Evet. Bunun üzerine Sultan Mahmut
ayrı bir konu belki konuşmamız gerekiyor.
Bu işin böyle olmayacağını, buradan oraya talebe göndermektense, madem ki çok kişinin bu tahsile ve terbiyeye ihtiyacı var, oradan hoca getirerek burada o müesseseleri açarak yapılabileceği kanaatine varmış. Şimdi
bir parantez açacağım. O güne kadar usta çırak ilişkisiyle devam eden mesleklerden bahsediyoruz evet. ama.
Tabii doğru.
Yani mühendisliklerden, tıp fakültesinden ya da belki işte bir müderrisin yetişmesinden. O güne kadar işte ben size gelirim derim ki ben sizin çırağınız olmak istiyorum. Kabul ederseniz bilginizi yaşarken, kullanırken benimle paylaşırsınız. Gün be gün ben sizinle beraber öğrenirim, büyürüm, uygulama yaparım.
Doğru.
Ama o günden itibaren artık bir okula gitmek. Şimdi bildiğimiz anlamıyla eğitim öğretimden bahsediyoruz.
Evet, aynen öyle. O zamana kadar usta çırak münasebetiyle intikal eden ilimler artık Avrupa'yı bir tarzda tedris edilmeye başlandı. Ve bunun için çeşitli mektepler kuruldu. Bu mekteplerin kuruluşu tamamen pragmatik sebeplere dayanır. Devletin tabibe ihtiyacı vardır. Ordu kurmuş, bilhassa askeri tabibe. Devletin baytara ihtiyacı var, veterinere. Devletin mühendise ihtiyacı var. Devletin hukukçuya ihtiyacı var. Devletin bürokrata ihtiyacı var. Tamamen bunun için mektepler kurulmuştur.
Yani nüfus da artmış tabii.
Nüfus arttı. Talep arttı. Artık bir belli bir mecraya girdi devlet. Bunun için ihtiyaçlar var. Bu ihtiyaçları karşılamak için hususi mektepler kurdu Sultan Mahmut. Bu mekteplere önce Avrupa'dan, ki o zamana kadar en yakın münasebetler içinde olduğumuz Fransa. Daha sonra bunun yerine Almanyalı, Prusyalı hocalar alacaktır. Az miktarda İngiliz hoca, İtalyan gelerek bu mekteplerde ders vermişler. Ve enteresandır. Çok kısa zamanda çok kabiliyetli gençler yetişerek artık yavaş yavaş bu hocaların hakimiyetini azaldığını görüyoruz. Tıbbiye başta olmak üzere pek çok yüksek mektepte artık Türk talebeler var. Bu talebelerin bir kısmı yurt dışında tahsil görmüş ama büyük ekseriyeti yurt içinde ecnebi hocalardan tahsil görmüşlerdir. Onların dünya görüşünü, bakış açısını öğrenmişler. Avrupa'ya staja gitmişler. Dünyanın ne olduğunu anlamışlar. Memleketin ne olduğunu, az çok anlamışlar. Ayakları tam manasıyla yere basmasa da esaslı bir ıslahatçı kadro yetiştirmeye ehemmiyet vermiş Sultan Mahmut.
Kendilerine duyulan ihtiyacın farkına varmışlar.
Evet, evet.
Mesela mimaride de böyle işte bakıyorsunuz, eğitim için gelmiş, burada pek çok eser bırakmış gitmiş o dönemin mimarları.
Evet, şimdi bu bir ihtiyacın neticesidir. Cemiyet bu ihtiyacın farkındadır. Biraz da cemiyetin elitleri bunun farkındadır. Ve Sultan Mahmud'un devrinin en karakteristik hususiyeti budur. Ki bu hususiyet Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar devam etmiştir. Nedir o? Marife verilen ehemmiyet, kadro yetiştirmek ve bu kadronun yenilikleri inşa etmesi. Yani Sultan Mahmud'da da, Sultan Mecid ve Aziz'de de, Sultan Hamit'te de biz aynı ıslahat projeksiyonunu görüyoruz.
Çünkü ihtiyaç var.
İhtiyaç var.
Şimdi o dönem aslında padişahların sayısına baktığınızda 5 padişah.
Evet, evet.
Ve onun sorumluluk alanında geçmiş bir dönem. Bu anlamda da hani normalde padişah değişti ve her padişahla bakış açısının değişmesi beklenirken aslında bir süreklilik göstermiş bu değişim.
Karakterleri çok farklı olmakla beraber bu padişahların, burada bu 19. asırda taht hükümran olan 5 padişahın her biri karakter olarak birbirinden farklı olmakla beraber hepsinde müşterek olan bir husus vardı. Osmanlı Devleti eski Osmanlı Devleti değil. Eski gücünü tekrar kazanması, burada gerek cemiyetin rahat bir şekilde yaşaması, gerek devletin iç ve dış tehlikelerden masum kalabilmesi için bir şeyler yapmak lazım. Hı hı. Bu ise başta ordu olmak üzere devlet mekanizmasının sağlıklı bir hale getirilmesi, ıslah edilmesinden geçiyor. Bunda hepsi müttefiktir. Ha, bazısı daha fazla, bazısı daha az ama hepsi bu ideal üzerine çalışmıştır. Bu yolda tahtını kaybedenler olmuştur.
Bu yolda malını mülkünü kaybedenler tahtını
olmuşlar.
Kaybedenler, evet. Bahçesini kaybedenler olmuş. Şimdi o döneme baktığınızda dediğimiz gibi 5 ayrı padişah karakterleri çok farklı ama değişime bakış açıları aslında birbirinin neredeyse iz düşümü. Dolayısıyla da başladıkları işi sanki sanki Sultan Mahmut devam ettiriyormuş gibi devam ettirmişler. Hatta öyle olmuş ki belki de bir padişahtan beklenmeyecek cevaplar vermişler. İşte ne bileyim, tıbbi mektebi kurulurken yaşananlar, raylı sistem İstanbul'dan geçerken, demiryolu döşenirken yaşananlar, verilen cevaplar. Aslında bu bizim o dönem Osmanlı padişahlarına bakış açımızı da düzenleyebilmek, düzeltebilmek açısından iyi bir bilgilendirme olur diye düşünüyorum. Çünkü dediğiniz gibi sarayından oturmuş, emirler vermiş insanlar gibi
görüyoruz. Değiller. Yani bizatihi bu hadisenin içinde olmuş. Mesela Sultan Mahmut ilk defa o zaman, yani padişahlardan Edirne'den başka yere giden yoktur sefer dışında. Hele 18. asır padişahları İstanbul'dan hiç ayrılmamışlardır. Sultan Mahmut bu gemisiyle ilk defa, buharlı gemiyle seyahatler yapmıştır.
Ki bir risk sonuçta.
Tabii padişahın yani seyahat yapması, hele gemiyle seyahat yapması çok büyük bir risktir. Bundan kaçınmamış. Yine cemiyetteki problemleri çözmek adına şu prensibi koymuştur. Ben Tebam'ın Müslümanını camide, Hristiyanını kilisede, Yahudisini havrada tefrik ederim. Bunun
tefrik
dışında ayırmak,
anlamını, evet,
ayırırım, ayrı, orada ayrı görürüm. Bunun
yani
dışında,
evet.
bir günah farkları yoktur. Yani kanun önünde, elbette Allah önünde eşittir, o ayrı mesele. Onu zaten padişah hükmünü veremez. Şunu demek istiyor. Benim için Teban'ın farklılığı din farklılığıdır. Hı hı. Bunun dışında kanun önünde
hepsi
herkes eşittir. Hepsi vatandaşımdır. Hepsi, hatta öyle şöyle, bir pederin evlatlarıdır. Herkes bir pederin evladıdır. Yani bir peder gibi hepsine ben şefkatim, muhabbetim kabidir. Ve bu Osmanlı Devleti'nin kuruluş felsefesi olduğu gibi yıkılışına kadar da muhafaza ettiği bir anayasa prensibi olmuştur. Bu mühimdir. Sultan Mahmud'un hayatı boyunca uğraştığı bu ıslahatı oğlu devam ettirmiştir. Oğlu Sultan Abdülmecid'in mesela tıp mektebine aşırı derecede bir alakası vardı ki buradaki talebeleri gelir, onlarla imtihanlara iştirak ederdi. Hatta o zaman demişler ki, siz de mi tıp fakültesi kurdunuz? Tıp fakültesi demek Viyana demektir. Talebeleri Viyana'ya göndermiş. Viyana'da bir imtihana tabi tutulmuşlar ve hepsi birinci olmuşlar. Yani bizdeki
ki
de
zor bir okul. Bir sınav.
Sultan Abdülmecid dünyada ilk defa telgrafı kullanan padişahtır. Telgraf Avrupa'da hiçbir rağbet görmemişken, telgrafı bulan Osmanlı ülkesine gelerek yeniliklere pek meraklı olan Osmanlı padişahını arz etmiş ve dünyada ilk telgrafı Sultan Abdülmecid çekmiştir.
Bu benzer durumlar ilaçlar, tıbbi gelişmeler ve aşılar için.
Aşılar. Pasteur aşıyı bulduğu zaman Avrupa'da hiçbir alaka görmedi. Ama ilk defa Sultan Abdülhamit kendisine bir tebrik mektubu ve nişan gönderdi. Yani bizde alaka gördü. Demir yolu yapmaya çok emniyet verdiler. Çünkü şunu biliyorlardı ki, memleketin bir yerinden bir yere siz ulaşamazsanız, oraya asker de götüremezsiniz. Orada kıtlık da olur. Emniyet de sağlayamazsınız. Yani gidemediğin yer senin değildir. Evet. Halil Rıfat Paşa'nın tabiriyle. Onun için Sultan Mecid zamanından beri başlayan demir yolları Sultan Abdülaziz zamanında inanılmaz bir hız kazanmıştır. Hatta Avrupa'dan gelen demir yolunun Sirkeci hattına bağlanması sahil yolundan olacak. Çünkü diğer yerden gelmesi zor, malumunuz İstanbul engebeli. Padişah demişler efendim saraydan geçmesi lazım ama demiş demir yolu olsun da siyasi sırtımdan geçsin. Bak bu çok hatalı bir söz. Keşke yapmasaydı diyor mimarlar ve sanat tarihçileri. Yani en azından sur dışına kadar gelseydi, sur içine tren yolunu sokmasaydı diyorlar ama burada mevzumuz o değil. Burada mevzumuz bir padişahın.
Ama şu anda ihtiyaca binaen her yeri metro ile düşüyoruz.
Şu anda padişahın hadiseye bakış cihetini, açısını göstermesi itibariyle bu çok mühim bir sözdür. Hayır efendim dememiştir. Ne münasebet dememiştir.
Rahatsız olurum.
Rahatsız olurum dememiştir.
Güvenlik açısından endişe dememiştir. Duyarım.
Dememiştir. Ne gerek var dememiştir. Aynı hassasiyeti bir Sultan Abdülhamit'te de görüyoruz. Sultan Abdülhamit dünyada takip edilen bütün yenilikleri, bulunan bütün yenilikleri takip ediyor ve Osmanlı ülkesine zamanında getiriyor. Halbuki onun için çizilen tablo hiç öyle değildir. Sultan Abdülhamit içine kapanık, evhamlı, yeniliklere karşı değil, tam aksine bunu tabii aklı başında tarihçiler söylüyor. Tam bir Tanzimat padişahıdır. Babasından ve dedesinden hiçbir farkı yoktur. Her türlü yeniliğin zamanında Osmanlı ülkesine gelmesine çok ehemmiyet
özellikle
vermiştir.
Özellikle silah sanayi ile ilgili.
Onun zamanında kim ne derse desin Osmanlı Devleti'nin parası yoktu ve nüfusu yoktu. Bunun için Osmanlı Devleti güçsüzdü. Ama sanayi olarak ve Avrupa'daki buluşların gelmesi olarak Osmanlı Devleti'nde bir gerilik yoktu. Her memleketin kendine mahsus şartları var. Siz Danimarka değilsiniz. Ömrünüzde işgal edilmemişsiniz. Tabii şeyiniz engebeli değil. Bir ıslahat yaptığınız zaman gayet rahat yapabiliyorsunuz. Osmanlı ülkesi 20-30 milyon kilometre kare. Arada denizler var, dağlar var, dereler var. Geçmek mümkün değil. Nüfus az. Bazı yerlere nüfus neredeyse hiç düşmüyor. Nüfus olmayan yerde siz bazı şeyleri nasıl yapacaksınız? Onun için bütün bu imkansızlıklara rağmen Sultan Abdülhamit'in ciddi bir ıslahat projesi tatbik ettiğini görüyoruz. Onun da en çok ehemmiyet verdiği iki husus vardır. Bir tanesi Marif, dedesi gibi. İkincisi Nafa, Bayındırlık, imar. Yani demir yolları, limanlar, efendim karayolları hep onun zamanında yapılmıştır.
Ve okullar.
Yani şu anda
Anadolu'da.
Anadolu'nun düşünün Cumhuriyet devrinde bile geriye gidilmiştir. Pek çok okul kapanmıştır. Sultan Abdülhamit devrinde Osmanlı İmparatorluğu'ndaki bütün kaza merkezlerinde yani ilçe merkezlerinde birer rüştiye vardır. Yani ortaokul vardır. Cumhuriyetten sonra bunların çoğu kapanmıştır. Çünkü bu rüştiye hocalarının bir kısmı medrese hocası olduğu için medreseler kapatılıp da bunlar aşağı alınınca ortaokullar kapanmıştır. Ve Anadolu'da ortaokullaşma kazalar için söylüyorum ilçe için 1950'den sonrasıdır. 1970'lerde hala ortaokul olmayan kazalar vardı. Bakın Sultanahmet devrinde bütün yıllıklar elimizdedir. Sultan Abdülhamit devrinde bütün büyük şehirlerde bir lise vardır. Trabzon'da bir lise vardır. Erzurum'da, Konya'da, Kayseri'de, Afyon'da, Kastamonu'da liseler vardır. Bu liseler çevre talebelerin, rüştiye mezunlarını okutuyor.
Yatılı.
Yatılı olarak okutuyor. Yatılı ve burslu. Bu hıza biz sonradan yakalayamadık. Mesela geçen ben bir vesileyle baktığımda İzmir misal mesela salnamede İzmir'de kişi başına düşen mektep sayısı şimdi bile yakalanamamış Sultan Abdülhamit devrinin. Nüfusa bakacaksınız.
Evet, nüfusa oranına bakacağız.
Evet, yani ne kadar nüfus, ne kadar mektep var şimdi bile nüfusa bilmem şu kadar düşmesi gerekirken sayılar şu anda hatırımda değil yalnız söylemek istemem. Çok daha az düşüyor. Yani sosyal hayatın değişmesinde tabii bu Marif ve Nafa'nın çok büyük değişikliği olmuştur. Neden? Çünkü Marif insanlarda dünya görüşünü değiştirmiş. İmar Nafa ise münakale ve muhabere, haberleşme ve ulaşım vasıtalarını değiştirmiştir. İnsanlar artık bir yerden bir yere rahatça gidebilmekte, oralardan haber alabilmektedir. Şimdiki gibi olmasa bile o zamanın şartları için bunlar baş döndürücü bir değişikliktir. Yani telgraf çektiğiniz zaman anında bir yerdeki haberi bir yere ulaştırmak ki Sultan Mecid devrinde olmuş. Bu çok enteresan bir inkılaptır. Bugün telgraf çeken yok ama o zaman için telgraf belki bir dünya devrimiydi. Bu hemen Osmanlı Devleti'ne gelmiştir.
Bizim yaşımızdakiler için belki cep telefonu değişimini böyle düşünebiliriz.
Evet.
Yani
evet.
Evde sabit, iş yerinde sabit olan telefonun cebinize girmesi o bile, ve insanların size
o bile
anında
değil.
Ulaşması.
Çünkü hani telefonla en azından biliyorsunuz ki telefonla anında ulaşabiliyorsunuz. Cep telefonu tabii daha kolay. Fakat telgraf o zamana kadar 15-20 günde mektup gönderebildiğiniz bir yerle anında haberleşmek yani tasavvur edebilecek bir değişiklik değil. Ve bu Osmanlı ülkesine hemen gelmiş ve tatbik edilmiştir. Bu Osmanlı Devleti'nin hem ömrünü uzatmıştır hem cemiyet yapısını bambaşka bir hale getirmiştir.
Şimdi böyle baktığınızda aslında Osmanlı İmparatorluğu'nu artık devleti diyelim belki, evet, imparatorluk kavramı geride kalmış olabilir. Osmanlı Devleti'nin kurumlarının, ki bu kurumların büyük bir kısmının yine bir isim değişikliğiyle, evet, bugün hala yaşadığını biliyoruz.
Tabii. Mesela Devlet Şurası. Şurayı Devlet ya Danıştay adıyla yaşıyor. Yargıtay. Eskiden mahkemeyi temiz olarak vardı.
Topu kadastrodan bakın da.
Nüfus müdürlükleri, hukuk, tapu müdürlükleri. Efendim şimdi şey söyleyeyim. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde işleyen ne varsa müessese olarak. Üniversiteler, mektepler, mahkemeler, tapu, nüfus, aklınıza ne geliyorsa hepsi Osmanlı Devleti zamanında kurulmuştur. Osmanlı Devleti'nde olmayan işte Atom Enerjisi Kurumu gibi, TRT gibi, TÜBİT, onlar tamam. Onlar zaten yoktu o
onlar
zaman.
Onlar zaten döneme evet, binaen oluşmuş, evet, ihtiyaçlarla.
Yani şekilde. Cumhuriyet devri çok ciddi bir miras almıştır Osmanlı Devleti'nden. Bu miras hem bir kültürel mirastır, hem bir hukuk dilidir, hem bir edebiyattır.
Olması aynı gereken zamanda de budur.
Evet, siyasi teşkilattır.
Yani zaten bunun olmamasını,
evet,
düşünmek, evet, yanlış olur. Sadece işin püf noktası, biz bunun başlangıç tarihini, evet, nereden geldiğini biraz önce İstanbul Teknik Üniversitesi üzerinde konuştuğumuz gibi görmüyoruz, bilmiyoruz, önemsemiyoruz ya da ötekileştiriyoruz.
İşlerine geldikleri zaman kullanıyorlar. İstanbul Üniversitesi'nin kapısına 1453 yazmakla 1450'de kurulmuş olmuyor. Ama konuşmaya geldiğiniz zaman siz tamamen Osmanlı müesseselerini öteleyen, bunları reddeden ve bu mirasın tamamen reddedildiğini deklare eden bir ifade içindesiniz. İçindeler yani bazıları. Yeni bir devlet kurduk. Her şeyi tepeden tırnağa iğneden iple yeniden düzdük. Öyle yapmadınız. Öyle yapılmadı.
Yapılamazdı, yani
yapılamazdı da zaten. Yani, normal olan da bu.
Yani şöyle söyleyelim. Bir yere gidip bir devlet kuruyor olsanız, bomboş bir toprak, buradan kalktınız, evet, dünyanın öbür ucuna bir devlet kurmaya gittiniz. Gene de bilgi birikiminizi, daha önce
başka
o işi
yerden,
nasıl yaptığınızı,
evet,
götürürsünüz.
Götürüyorsunuz oraya. O fikir sizde daha önce onu gördüğünüz yerlerden var.
Tabii. Yani. Kocaman şirketler var. Bakıyorsunuz bugün Amerika'dan, Rusya'dan, Çin'den dünyanın bir ucuna gidip orada kendi şubelerini kuruyorlar.
Evet.
Ama kendi işleyişini de götürüyorlar.
Götürüyorlar. Evet.
Doğal olan bu zaten.
Evet. Yani bazıları hatta Cumhuriyet inkılabını Sultan Mahmut'la başlayan 19. asır Osmanlı inkılabına bağlıyorsa da bu doğru değil. Osmanlılardaki ıslahat biraz evvel de söylediğim gibi bir ihtiyacın eseriydi. Yani cemiyette bir değişikliğe ihtiyaç vardı. İkincisi bu ıslahat milli bünyeye uygun ve cemiyetin arzusu istikametindeydi. Üçüncüsü bu ıslahat zaman içinde yapılmıştır. Yani zamana yayılmıştır. Çünkü insan tabiatında inkılap değil tekamül esastır. Siz inkılap sonradan bir müdahaledir, bir nevi ameliyat gibidir. Cumhuriyet inkılabıyla 19. asır Osmanlı inkılabının arasında ciddi farklar vardır. Hatta meşrutiyet devri bile 1908-1922 arası meşrutiyet devri bile bir inkılap devridir aslında veya bir ıslahat devridir. Orada bile yapılanların Cumhuriyet devri kadar radikal olmadığını görüyoruz. Tabii bazıları için bu bir kusurdur. İnkılapların radikal yapılması lazım. Doğru. Ama inkılabın felsefesi ayrıdır. O ayrı tartışmaya icap ettiren bir şey. Yalnız şurası bir hakikattir ki hakikaten 19. asır Osmanlı cemiyeti artık 18. asır Osmanlı cemiyeti değildir. Hı hı. Gerek dünya görüşü, gerek yaşantısı, gerek kılık kıyafeti cihetiyle. Ama yine onda esas olan, öz olan bir şey vardır. O ta 1000 yıl önceki Müslüman Türklerin yaşantısında da olan bir şeydir. Nüvesi, cemiyetin nüvesi aynıdır.
Şimdi de öyle değil mi? Evet. Her şeye rağmen mesela baktığınızda değer verdiğiniz kavramlar işte annelik, aile, evlat, işte iş ahlakı,
evet,
yaşam biçiminizdeki, evet, hassasiyetleriniz. Bunların hepsi,
evet,
aslında şekli yaşama biçiminiz ne kadar değişirse değişsin kendi içinde o mayayı koruyor. Hatta bazen onun dışında davrandığınızda kendinizi rahatsız,
evet,
hissediyorsunuz.
Ve bunu idealize ediyorsunuz hala. Halbuki bu mefhumlar yeni değildir. Yeni ortaya çıkmış değildir. Bunlar ta çok eskiden beri olan ve bu cemiyeti cemiyet yapan mefhumlardır. Bunlar bugün tebcil ediliyor, yüceltiliyor.
Olmazsa olmazları, evet, haline dönüyor. Bakıyorsunuz yurt, evet, dışından işte yatırım için gelmiş şeylere, kurumsal markalara olması gerekenler. Yani bizim, evet, kurumumuzda diyor ki mesela asla şiddete izin verilmez.
Evet. Evet.
Asla işle ilgili işte bilgilerin bir başkasına, evet, götürülmesine izin verilmez.
Zaten bizim kültürümüzün esasıdır, olması gerekenler.
Yani,
doğru,
bunun işle değil kişiyle,
evet,
alakası var. Ben yavaş yavaş izninizi isteyeceğim sevgili dinleyiciler, ama bugün hakikaten şu anda sahip olduğumuz değerlerin değişim geçirse de aslında mayasını, özünü, nüvesini, çekirdeğini kaybetmediğini, kaybetmemesi gerektiğini, hayat biçimimize göre belki şekil, yani uygulama biçimi değişse de özünü kaybetmediğini
evet,
gördük.
evet.
Olması gereken de bu. Bir kadın erkek ilişkilerine değinemedik. O dönemde o da değişmiş herhalde,
evet,
değil mi?
Evet tabii. Şimdi artık
Hemen bir
yani
dakika.
kadın eski kadın değil, erkek eski erkek değil. Artık bir takım kanuni düzenlemeler yapılıyor. Bu aile üzerine de mesir olmuştur bir 19. asırda. Yani kadınlar artık 19. asırda yaşadıkları hayatın, 18. asırda yaşadıkları hayatın bir benzerini yine yaşıyorlar, ama elbette ki artık evde biraz daha kadınların söz sahibi olduğunu görüyoruz. 19. asır kadınların adının konulduğu, mesela bunların içine şairler, bestekarlar çıkmıştır ve cemiyette artık kadınların da kendi isimleriyle bir rol sahibi olduğunu görüyoruz. O zamana kadar kadınlar servetleriyle söz sahibiydiler. Yani ondan önce Osmanlı cemiyetine kadın servet sahibi bir süje olarak söz sahibidir. Bunu nereden anlıyoruz? Gezin Anadolu'yu ve İstanbul'u, felanca kadın çeşmesi, filanca hanım camisi, feşmekanca sultan kervansarayı veya medresesinde görüyorsunuz. Kadınların yapmış oldukları hayır hasenat, bu kadınların zengin servet sahibi olduklarını ve
eşinden veya
babasından miras
miras
kalarak olduğunu ve bunları rahatça tasarruf ettiğini ve ismini verdiğini görüyoruz.
Neyse, bunları da konuşalım bir
Olur.
Gün kadınların bu topraklara hediye ettiklerini. Şimdilik izninizi istiyoruz.
Hayır.
Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.
Akdident diş protezi ürünleri Hülyalı Sabahları sundu.